İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 9.
Tövbe eden günahkar. Zamanın birinde bir adam 70 yıl yeryüzünde yaşamış. Hayatı boyunca birçok günah işlemiş. Bir gün hastalanıp yatağa düşmüş ama yine de günahlarına tövbe etmiyormuş. Nihayet ölüm gelip çatınca son anda ağlayarak, "Allah'ım, çarmıha gerilen o hırsızı bağışladığın gibi beni de bağışla," demiş. Allah'a tamamen teslim olmuş bir halde can vermiş. Günahkar Allah'ın merhametine sığınarak cennetin kapısına varıp kapıyı çalmaya, cennete girmek için yalvarmaya başlamış. O anda kapının arkasından şöyle bir ses gelmiş. "Kim o? Cennet kapısını çalan? Bu adam dünya hayatında neler yapmış?" Bu sese bir melek cevap vermiş ve adamın tüm günahlarını bir bir sayıp dökmüş. Fakat iyi işlerini de hiç anmamış. O zaman kapının ardındaki ses sert bir tonla şöyle demiş. "Günahkarlar cennete giremez, defol buradan." Adam demiş ki, "Efendim, sesini duyuyorum ama yüzünü görmüyorum. Kim olduğunu bana söyler misin?" Ses şöyle karşılık vermiş. "Ben Petrus'um." Bunun üzerine adam demiş ki, "Petrus, ne olur acı bana. İnsanın zayıf olduğunu, Allah'ın merhametini bir düşün. Sen İsa'nın havarisi değil miydin? Onu kendi ağzından dinleyip hayatında insanlara nasıl örnek olduğunu görmedin mi? Onun ruhen acı çektiği zamanı hatırla. Sana uyumayıp dua etmeni tam 3 kere söylemişti de sen uyumuştun. Çünkü göz kapakların ağırlaşmıştı. O seni 3 kere uyurken yakalamıştı. Ben de senin gibi davrandım. Sonra ona ölene dek kendisinden ayrılmayacağına dair söz vermiştin de Kayfa'ya götürülürken 3 kere onu inkar etmiştin. Ben de senin gibi davrandım. Sonra horozun öttüğü vakti düşün. Hani dışarı çıkıp için içine ağlamıştın. Ben de aynı şeyi yaptım. Sen beni içeri almamazlık edemezsin." Bunun üzerine kapının ardındaki ses susmuş, günahkar biraz durup cennete girmek için tekrar kapıyı çalmış. Bu sefer kapının ardından başka bir ses gelip, "Kim bu adam? Dünyada nasıl yaşamış?" demiş. Yine aynı melek bu sese karşılık vermiş. Günahkarın tüm kötü işlerini sayıp dökmüş ama iyi işlerinin hiçbirini söylememiş. O vakit kapının ardındaki ses yükselmiş ve, "Defol buradan. Böyle günahkarlar bizimle birlikte cennette yaşayamaz," demiş. Günahkar demiş ki, "Efendim, sesini işitiyor ama yüzünü göremiyorum. Ne olur bana kim olduğunu söyle." Sesin sahibi karşılık vermiş. "Ben hem hükümdar hem peygamber olan Davut'um." Günahkar umudunu kesip cennet kapısından gitmiyormuş. Demiş ki, "Ya Davut, acı bana. İnsanın zayıf olduğunu ve Allah'ın merhametini bir kere daha düşün ne olur. Allah seni seviyordu. Seni insanların en üstünü kıldı. Sen dünyada her şeye sahiptin. Sultanlık, şan, şöhret, zenginlik, kadınlar, çocuklar. Buna rağmen sarayın damından bir yoksulun karısını görünce günah damarın kabardı. Yoksul Urya'yı Amonitlere öldürtüp adamın karısını aldın. Zengin bir adam olmana rağmen yoksulun bir tane koyuncuğunu elinden alıp kendisini de öldürttün. İşte ben de senin gibi davrandım. Sonra pişman olup, 'Ben hata ettim ya Rabbi, beni affet,' dediğini hatırla. Ben de aynı şeyi yaptım. Sen beni içeri almamazlık edemezsin." Bunun üzerine kapının ardındaki ses kesilmiş. Bir müddet sonra günahkar tekrar kapıyı çalıp cennete girmek istemiş. Yine kapının ardından bir ses gelmiş ve, "Kim bu adam? Dünyada nasıl yaşamış?" demiş. Sonra meleğin sesi duyulmuş. Üçüncü kez adamın kötü işlerini söyleyip iyi işlerini söylememiş. O vakit kapının ardındaki ses tekrar yükselerek, "Defol buradan. Günahkarlar cennete giremez," demiş. Günahkar bunun üzerine, "Efendim, sesini işitiyor ama yüzünü görmüyorum. Ne olur bana kim olduğunu söyle," demiş. Ses karşılık vermiş. "Ben kitap sahibi İsa'nın sevgili talebesi Yuhanna'yım." Günahkar buna çok sevinmiş ve, "Şimdi kimse beni içeri girmekten alıkoyamaz. Petrus ve Davut beni içeri alacaklar. Çünkü insanın zayıf, Allah'ın merhametli olduğunu bilmekteler. Sonra sen de beni içeri alacaksın. Çünkü senin içinde büyük bir aşk ve sevgi var. Sen kitap sahibi Yuhanna. Kitabında Tanrı aşktır, sevgiyi bilmeyen Tanrı'yı bilmez dememiş miydin? İhtiyarlığında insanlara hep şunları söylemiyor muydun? Kardeşler, birbirinizi sevin. Şimdi nasıl olur da beni hor görür buradan kovarsın? Ya söylediğin sözleri yalanla ya da beni sev ve cennete bırak demiş. İşte tüm bunlardan sonra cennet kapıları açılmış, Yuhanna tövbe eden günahkarı kucaklamış ve içeri almış. Mum. Göze göz, dişe diş denildiğini işittiniz. Fakat ben size diyorum ki kötülüğe karşı koymayın. Matta 5:38-39. Bu hikaye derebeyliğin hüküm sürdüğü zamanlarda geçmiştir. O zamanlar birçok derebeyi vardı. Bunların içinde insanlara merhametli davrananlar, ölümü ve Allah'ı düşünenler olduğu gibi köpek gibi olanlar da vardı. Bunların en kötüleri aşağı tabakadan yükselerek bey olmuş kimselerdi. Köylüler en çok onlardan çekiniyordu. Bir beyin çiftliğini yöneten bir kahya vardı. Köylüler bu çiftlikte bey için çalışıyorlardı. Çiftliğin toprağı hem çok geniş hem de çok bereketliydi. Her taraf su, tarla ve ağaç doluydu. Bu topraklar hem beye hem de köylülere pekala yetebilirdi. Fakat bey kendisine ait başka bir çiftlikte uşaklık yapan birini getirip onların başına kahya yaptı. Kahya hiç vakit kaybetmeden yönetimi eline aldı ve köylüleri eşekler gibi çalıştırmaya başladı. Kahyanın bir karısı, iki tane de evli kızı vardı. Yüklü bir miktar para vurmuş köşeyi dönmüştü. Elindekilerle rahat rahat geçinebilirdi. Fakat haset ve hırs yüzünden işlemedik günah bırakmadı. Kutsal günlerde bile köylüleri çalıştırmaya başladı. Kısa bir zamanda bir tuğla fabrikası kurdu. Bu iş için kadın erkek, çoluk çocuk demeden herkesi canlarını çıkarırcasına çalıştırdı. Sonra tuğla ticaretine başladı. Köylüler Moskova'daki beylerine onu şikayet ettilerse de hiçbir sonuç elde edemediler. Bey kahyayı görevinden uzaklaştırmadı. Kahya köylülerin kendisini şikayet ettiğini öğrenince daha da kızdı ve onlardan öç almaya karar verdi. Böylece köylüler daha vahim bir duruma düştüler. Köylüler arasında ispiyonculuk yapan kötü bir takım insanlar da vardı. Zamanla köylüler arasında geçimsizlik, kavga gürültü baş gösterdi. Kahya tam bir şeytan kesilmişti. Durum her geçen gün biraz daha kötüleşti. Öyle ki köy halkı vahşi bir hayvandan korkar gibi kahyadan korkuyordu. Köydeki herkes ona görünmemek için sanki bir kurttan kaçarcasına saklanacak delik arıyordu. Bunun farkına varan kahya bir kat daha kızıp köpürüyordu. Dayak ve angaryayla halkın canını okuyordu. Köylülerin ondan çekmediği kalmamıştı. Bazı köylerde böyle zorbaları temizleyiveriyorlardı. Bu köylüler de böyle bir şeyi akıllarına koydular. Köyün en yiğit adamları bir araya gelip bu cani herife daha ne kadar dayanacağız? Bizler zaten ölmüşüz. Bunun gibileri öldürmek günah değildir diye konuştular. Bir gün ağaç kesmek için ormana gittiler. Bu işi yapmalarını kahya emretmişti. Köylüler yemekte bir araya gelince şunları konuştular. Ne yapsak ne etsek, bu herif hepimizi gebertecek. Hep iş hep angarya. Gece demiyor, gündüz demiyor, bizlere işkence ediyor. Ne bize ne kadınlarımıza rahat yüzü gösteriyor. Hoşuna gitmeyen en ufak bir şey olsa hemen sopaya sarılıyor. Bizim Semyon sopasının altında can vermedi mi? Annesimi zincirlere vurup öldürmedi mi? Daha ne bekliyoruz? Akşam yine buraya gelip bağıracak çağıracak. Buraya gelince onu atından çekip indirmeli. Bir balta ile işini bitirmeli. Sonra leşini köpek leşi gibi sürükler bir çukura atarız. Hiçbir şeyden haberimiz yokmuş gibi davranırız. Yalnız kendi aramızda sözleşmemiz lazım. Hepimiz birlik olmalıyız. Kimse kimseyi ele vermemeli. Bu konuşmayı Vasili Minayev yapmıştı. Zira kahyaya en çok içerleyen oydu. Kahya her hafta onu dövüyordu. Üstelik karısını da zorla elinden almış, evde aşçılık yaptırıyordu. Köylüler arasında böyle bir konuşma geçmişti. O gün akşama doğru kahya atının üstünde çıkıp geldi. Köylüleri bir güzel fırçaladı. Ağaçları doğru dürüst kesmediklerini söyledi. O sırada yığınların arasından kesilmiş bir ıhlamur ağacı görüp, "Ben size ıhlamur ağaçlarını kesmeyin demedim mi? Kim kesti çabuk söyleyin, yoksa hepinizi döverim." dedi. Herkese ağacı kimin kestiğini sordu. Onlar da Sidor'u gösterdiler. Kahya eli yüzü kanlar içinde kalana kadar onu dövdü. Az ağaç kestiği için Vasili'yi de kırbaçladı, sonra çekip gitti. Akşam olunca köylüler bir araya geldiler, Vasili konuşmaya başladı. Anmadı halk, insan değil, serçe sürüsü mübarekler. Hakkımızı savunacağız, çiğnetmeyeceğiz diye bağırıp çağırmıştınız. Fakat herif gelince hepiniz suspus oldunuz. Serçeler de Şahin hakkında sizin gibi konuşurlar. Savaşacağız, dövüşeceğiz, kendimizi müdafaa edeceğiz derler. Fakat Şahin gelince kaçacak delik ararlar. Şahin serçelerden birini kapıp götürür. Neden sonra serçeler meydana çıkar, cik cik diye ötüşür ve içimizden biri yok olmuş, acaba kim? Ah falan serçe yok. Neyse, o zaten bunu hak etmişti derler. Kahya Sudur'u dölerken öne atılıp onu temizlemeliydiniz. Halbuki siz bir yandan dövüşeceğiz, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz diyorsunuz, diğer yandan da herifi görünce kaçacak delik arıyorsunuz. İşte bu şekilde köylüler sık sık bir araya geliyor, Kahya'yı temizlemekten konuşuyorlardı. Kahya, Paskalya'dan bir hafta önce köylülere Paskalya haftası içinde bey için yulaf ekmelerini istedi. Paskalya haftasında çalışmanın günah olduğuna inanan köylüler Vasili'nin kulübesinin arkasında toplanıp şöyle konuştular. Herif Allah'ı bile unutmuş. Bu adamı gebertmeli doğrusu. Bizler zaten ölmüşüz. O sırada Pyotr Mihayev de oradaydı. Sessiz sakin bir adam olan Mihayev onlarla aynı fikirde değildi. Konuşulanları dinledikten sonra dedi ki, büyük bir günah işlemek üzeresiniz. Doğrusu bir insanı öldürmek çok kötü bir şey. Başkasını öldürmek kolay ama sizin nefsiniz ne olacak? Eğer o kötülük yapıyorsa bu kötü bir insan olduğu için bize sabretmek düşer. Vasili bu sözlere kızarak şöyle karşılık verdi. Be birader, sen de bir şey öğrenmişsin, hep aynı şeyleri söyleyip duruyorsun. Doğru, insan öldürmek günahtır. Bunun günah olduğunu elbet bizler de biliyoruz. Fakat bu insandan insana değişir. Elbette iyi bir insanı öldürmek günahtır. Fakat böyle bir köpeğin gebertilmesini Allah da ister. İnsanları kurtarmak için kuduz köpekleri öldürmezler mi? Bunun gibileri öldürmemek daha günah. Bu herif daha ne zamana kadar insanlara işkence edip duracak? Biz insanların iyiliği için cinayet işleyeceğiz. Böylece insanlar bize minnettar kalacak. Eğer onun yaptıklarına boyun eğer ses çıkarmazsak bu herif hepimizi gebertir. Nihayet sen boş laf konuşuyorsun. Mübarek bayram günü çalışınca günah işlemiş olmayacağız mı sanki? Sanki o gün sen çalışmayacak mısın? Nihayet için çalışmayacakmışım? Eğer çift sürmemi emrederse sürerim. Kendim için sürmüyorum ya. Allah kimin günah işlediğini bilir. Biz Allah'ı unutmayalım yeter. Eğer kötülüğü kötülükle yok etmek gerekseydi Allah bize bir kanun verirdi. Böyle olmadığına göre Allah bunun için başka bir yol göstermiştir. Kötülüğü kötülükle yok etmeye çalışırken kötülük senin de içine işleyecek. İnsan öldürmek kolay bir iş ama ruhun kanla kirlenmesi. Kötü bir adamı öldürüp kötülüğü yok ettim sanırsın. Bir de bakarsın ki kendinde daha fazla kötülük var. Yok, eğer böyle yapmaz da kötülüğe boyun eğersen kötülük de sana boyun eğer, dedi. Köylüler yine anlaşamadılar. Bir kısmı Vasili'nin görüşüne katılıyor, diğer kısmı Mihayiç'in dediği gibi sabretmeyi doğru buluyordu. Köylüler Paskalya'nın ilk günü bayram ettiler. O günün akşamı muhtar ve katipler Mihail Semyonich'in yani Kahya'nın emrini köylülere duyurdular. Yarından başlayarak herkes yulaf ekecekti. Muhtar ve katipler beraberce tüm köyü dolaşarak herkes nerede, ırmağın arkasında mı, yol kenarında mı çalışacağını söyledi. Köylülerin buna çok canı sıkıldı. Fakat emre boyun eğmekten başka ellerinden bir şey gelmiyordu. Sabah olur olmaz kara sabanları alıp tarlaları sürmeye başladılar. Kilisede Paskalya töreni yapıldığı, her yerde bayram edildiği bir sırada köylüler tarla sürüyorlardı. O gün Kahya yatağından çok geç kalktı. Şöyle bir etrafa baktı. Karısının ve dul kızının bayram için eve gelmiş olduğunu gördü. İkisi bayramlık elbiselerini giyip hazırlanınca uşak onları arabayla kiliseye götürdü. Onlar kiliseden dönünce uşak semaveri hazırladı. O sırada Kahya da geldi. Oturup beraberce çay içtiler. Kahya çayını içtikten sonra piposunu yakıp muhtarı yanına çağırttı. Köylülere işe koştun mu? Evet efendim. Herkes çalışıyor mu? Hepsi de çalışıyor efendim. Onları kendim götürdüm. Götürmeye götürdün ama sürüyorlar mı bakalım, git bak. Onlara öğleden sonra geleceğimi söyle. İki sabanın bir dönüm arazi sürmesini istiyorum. Ayrıca iyi de olmalı. Yaptıkları işte bir hata görürsem bayram mayram demez pataklarım. Başüstüne efendim. Muhtar tam gidecekken kahi onu durdurdu. Bir şey söylemek istedi. Uzun bir duraklama ve bocalamadan sonra baklayı ağzından çıkardı. Bak muhtar, bu haydutların benim hakkımda ne düşündüklerini, kimin küfrettiğini, kimin ne söylediğini bana bir bir anlatacaksın. Anlıyor musun? Ben bu haydutları iyi bilirim. Hiçbiri çalışmak istemez. Hep dinlenmek isterler. Yiyip gezmekten başka hiçbir şey düşünmezler. İş gecikecekmiş, ekim vaktine yetişmeyecekmiş. Böyle şeyler onların umurunda bile değil. Anlıyor musun? Sen konuşulanları can kulağıyla dinle ve bana söyle. Benim bunları bilmem lazım. Haydi git. Dikkatli ol biraz. Bana her şeyi olduğu gibi anlatacak, hiçbir şeyi gizlemeyeceksin ha.
Ayrım sonu.